Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 89. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bu bölüm 89. bölüm ama bir önceki bölüm 87. bölümdü. Çünkü bir önceki bölümde 87. bölümmüş. İki kere üst üste 87. bölüm yapmışım. Böyle hata yaptım diye üzülüyordum eskiden de. Sonradan düşündüm, ben bu iki kere aynı bölüm yapma işini bir daha yapmıştım. Ve demek ki bu benim karakterimi yansıtan bir şey. İşte bazen heyecandan bir önceki bölümü copy paste ediyorum girişini ve onu değiştirmeyi bile unutuyorum. O yüzden artık böyle hani daha uzaktan bakmaya çalışıyorum hayatıma. Böyle mesela hani öldüğüm günden ya da arkamdan insanların benim arkamdan bakacağı gibi bakmaya çalışıyorum ve ya rahmetli de hep aynı bölümü iki kere yapardı üst üste derler gibi düşünüyorum ve ya diyorum bu niye kusur olsun, işte arkamdan gülerler diyorum. Deniz de böyle bir kadındı diye. O yüzden hiç bunları dert etmiyorum artık. Zaten bir de böyle hani hayat tekrarlardan ibaret gibi geliyor. Tekrar tekrar yaptığın şeyler artık senin karakterinin bir parçası oluyor. Hani aa o insan böyledir, onun huyu böyledir diyorsun. Şimdi böyle Bodrum'da bir tezdeyim ben. Çok güzel bir evde kalıyorum. Gerçekten her yer böyle bahçe içinde ve hani İşte böyle turunç ağaçları var, bahçede dut ağacı var, gördüğüm yerden begonviller var, Japon çiçekleri var. Konuştuğumda sürekli arkadan cırcır böceğinin seslerini duyuyorum. Sustuğumda daha da güzel duyuyorum. Çok güzel. Ve yanımda Aysu diye bir arkadaşım var işte. Onunla birlikte böyle ben bir detoks kampı gibi bir şeye soktum kendimi. Hani karaciğerimi temizleyeceğim, vücudumu temizleyeceğim. Hani hem yağlardan hem toksinlerden her şeyden arınacağım, bol bol su içeceğim diye. Alkol falan kesinlikle yok o yüzden bu kampta. Ve Aysu böyle şu anda içeride börülce yapıyor. Ve ona böyle şey dedim, dün çok fazla yedik dedim. Çok fazla yedik dediğim şey şu. Salatamız içinde buğday vardı ve ben buğdayı fazla buldum. Sakın bakın sakın beni bir örnek olarak almayın. Kesinlikle iyi bir örnek olduğumu düşünmüyorum. Ben böyle psikopatım. Bazen psikopat dönemlerim oluyor böyle detoks konusunda. Ve sonra şunu düşündüm. Şu an sene 2023. Yanımda bir arkadaşıma diyorum ki bizim zayıflamamız lazım. O yüzden de işte böyle ona lavaboda börülceyi katıyorum. Ve fark ettim ki bundan tam 20 yıl önce 2003 senesinde yine Bodrum'da yine aynı şeyi yapıyordum. Benim hayattaki en yakın ve en eski arkadaşım Ekin. 2003 senesinde biz üniversite sınavından çıkmıştık. Ve işte okuduğumuz okulun bütün senesi, dönemi olarak mezun olan herkes o dönem hep birlikte bir Bodrum tatiline gelmiştik. Yine buraya yani. Ve internetten baktım aynı otel hala duruyormuş. Yahşi'de bir otelmiş. Şu anda da ona bayağı yakın bir yerdeyiz bir tezde. İşte o zaman da böyle üniversite sınavına böyle hazırlanırken ben yine tabii ki zayıflama takıntımdan hiçbir şey yemiyorum. İnsanlar işte yani şöyle diyeyim size, sınava girdiğim gün bile hani teyzem kafan çalışmaz bal ya falan ye dedi. Saçmalama dedim. Sınavdan bir hafta sonra Bodrum'a tatilde olacağız. Asla bana onu yedirtemezsin. Sınava geç kalma pahasına teyzemi bizim markette domates yok diye, eski bölümlerde anlatmış olabilirim, teyzemi yollamıştım böyle domates aramaya ve zar zor uzak bir yerde domates bulup gelmişti. Ve nihayet yine o domates ve kibrit kutusu kadar beyaz peynirimi yeşillikle yiyip öyle sınava girmiştim. O sene işte sınav bitti artık. Ondan sonra sınavdan sonra biz dönemce tatile, nihayet ben zayıflamıştım bence bu arada şu ankinden muhtemelen tahminimce 6 kilo falan daha zayıfım ama kendimi asla yeterince zayıf bulmuyorum. Ekin de bu arada hayatı boyunca rejim yapmamış bir insandır. Ekin de şöyle ikna ettim. Ekin şey diyordu. Ben tip olarak vücudum kalın, alt bacaklarım kalın ve ne yaparsam yapayım zayıflayamam. Hani o yüzden de rejim yapmamın manası yok diyordu. Ben de Ekin'e dedim ki Ekin, sen hayatında hiç kalın bacaklı bir Afrikalı gördün. Demek ki yeterince zayıflarsan bir noktadan sonra senin alt bacaklarını zayıflayacak diye Ekin'i de kendi psikopatlığıma dahil ettim. Ve biz sonunda bu işte Bodrum'daki otelimize geldik. Dönemimizle birlikte okul arkadaşlarımızla yerleştik. Herkes işte partiliyor, işte güneşleniyor, takılıyor. Ben Ekin'e dedim ki Ekin biz hiçbir şekilde bu güruha dahil olmayacağız. Akşamları tabii içiyoruz yine de hani gündüzleri yemek yemeyeceğiz. Ekin dedi ne yapacağız? Biz kesinlikle dedim restorandan yemek yemeyeceğiz. Gel senle. O zamanlar popüler olan bir zincir market vardı. Oraya gidelim ve oradan alışverişimizi yapalım. Semizotlarını aldık. Semizotu da böyle bayağı toprağıyla satılıyordu. Hani kökünden toprak sallanıyor. Ekin'le o semizotlarını aldık ve otel odasına döndük. Duşun içerisinde toprağı aka aka o semizotlarını yıkıyoruz. Yani leğen falan kullanabileceğimiz hiçbir şey yok. Elimizle kopardık. Herhalde otelden plastik tabak falan istedik hani. Bir de böyle oradan hazır yoğurt almıştık. O yoğurtla semizotunu karıştırıp semizotu salatası yaptık. Çünkü dedim kesinlikle zayıflamamız için bu lazım. Şimdi işte böyle bu anı üzerinden Ekin'le olan her şeyi böyle düşünmeye başladım. Biz Ekin'le bu arada hani artık okulun ismini söylemeyeceğim de bin takla atıyorum ama Ekin benim işte ortaokul ve liseden Robert'ten arkadaşım. İlk 10 yaşımdaydım ben geldiğimde. Ekin hep bunu söylemeyi sever. Ben Deniz'den bir yaş büyüğüm. Hayatı ondan bir sene daha fazla tecrübeli yaşıyorum diye. Ekin 11 yaşımızdaydı. Yaşındaydı. Ve aslında bakarsanız ilk geldiğimizde yatakhaneye biz çok yakın arkadaş olmadık. Ama sonra kader ağlarını ördü. Ve biz aynı sınıflara düşmeye başladık ve sabahlara kadar birlikte ikimiz de çalışmadığımız için sınavlara sabahlamaya başladık. Ve ben Ekin'e böyle sürekli bulaşmaya başladım. Böyle gitgide yakınlaştıkça sürekli Ekin'e şarkılar, şiirler yazdım. İşte böyle ben hatta sabahları işte uyandığımda böyle ben Pokemon gibi olurum işte. İnsanları böyle aşırı gıcık eden o sabah insanı vardır ya o benim. Uyandığım gibi böyle zıplamaya başlıyordum ve Ekin böyle uykusunu falan asla alamamış. Çok gıcık derse gidiyoruz diye sabah. Her sabah Ekin'e böyle bir abur cubur markasını şimdi ben söyleyeyim reklam olur da. Biliyorsunuzdur kesin. O şarkının jingle'ını değiştirip Ekin'e söylüyordum işte. Ekin aslan, Ekin aslan, yumuşak ve tatlı Ekin aslan diye. Ekin aşırı gıcık oluyordu. Yani neden yumuşağım ben diye. Hani böyle sanki onun vücudunun gevşek olduğunu ima ettim falan mı düşünüyordu bilmiyorum ama. Ekin bu arada gerçekten yani dünyanın bence en yumuşak ve tatlı insanı diyebilirim. Çünkü hani bir insan kendisini bilmezliğinden, aptallığından hani kendi sınırlarını çekemediği için yumuşak ve hani o yüzden dolayısıyla size tatlı gibi geliyor olabilir. O kötü bir şey. Ekin bunun hiçbirini biliyor olmadığından değil. Ekin çok güzel bir denge kurduğundan gerçekten çok yumuşak ve tatlı bir insandır. Ekin'cim dinliyorsan beni seni çok sevdiğimde zaten biliyorsun. Sonra işte biz Ekin'le böyle birlikte sürekli sınavlara çalıştığımız için sabahlamaya başladık. Aynı etüt odasında böyle üstümüze o yatak örtülerini alıp böyle soğuktan titreyerek ders çalışmaya çalıştık. Ders çalışmaya çalıştık diyorum çünkü hiçbir zaman çalışamadık. Sürekli ders çalışırken bir şeyleri üzerine böyle geyik yapmaya başlayıp kendimizi o muhabbetlerde kaybettik. Ve sonra hadi hadi hadi ders dönelim derken hep o sıçtın mavisini görüp sonunda sınava yetişemeyeceğimizi anladık çoğunlukla. Ve o yüzden dedik ki revire gidip hasta numarası yapalım. Yine başka bölümlerde anlattığımı düşündüğüm için tekrarlamayacağım burada ama Ekin'le birlikte Necla ablayı revirdeki kandırmaya çalışarak zehirlenme rolü yapıp revirde yattığımız çok oldu. Hatta birkaç kere inandıramadığımız için artık böyle inandıramayacağımızı hissettiğimiz için ben Ekin'e dedim ki Ekin zehirlenmiş rolü yapmanın en güzel yolu ne olur sence biliyor musun? Nedir dedi Ekin. Gerçekten zehirlenmemiz ve bunun üzerine yaşadığımız okulun kampüsündeki ilaçlanmış bitkileri yiyerek bunu gerçekten yaptık. Bitkilerin önünde oturup o çalılıkları 15 dakika boyunca falan yedik. Midemiz artık bulanana kadar ki kusalım ve ilaçlardan zehirlenelim ve böylece gerçekten revirde yatalım ve böylece sınava girmeden birkaç gün daha böyle keyif yapalım diye sanki sonunda aynı sınava girmek zorunda değilmişiz gibi ama işte benle takılırsanız hayatınız o yaşlarda hep buna giderdi. Sürekli her şeyi ertelemek. Sanki sonunda yine aynı insan onları yapmak zorunda kalmayacakmış gibi. Neyse böyle çok güzel giderken hayatımız güle oynaya şakalarla ne olduğunu hatırlamıyorum ben. Sordum Ekin'e o da hatırlamıyormuş ama biz küstük. Bence küsmemizin sebebi evliliklerde olanla aynı şey. Biz artık Ekin'le her şeyi birlikte yapıyorduk. Yani aynı sınıfta birlikte okuyoruz, aynı yatakhanede birlikte yaşıyoruz. Yetmiyormuş gibi kulüpler açıldı ve biz Ekin'le nedense folklor kulübüne girdik. Nedense değil pardon hatırladım. Çünkü Türkçe öğretmeni bize gıcık oluyordu ve folklor kulübüne demişti ki hiç kimse girmediği için yatılılar zaten okulda. Hani siz millet zaten gündüzleri hani okuldan sonra evlerine gidiyor. Siz zaten kampüste yaşıyorsunuz. O yüzden gelin, kaçacak bir yeriniz de yok. Folklor kulübüne girmemeniz için hiçbir bahane yok dedi. Biz de kadından korktuğumuz için, eğer hala bir şekilde bunları dinliyorsa selam olsun Nuray Çiloğlu hocamız. Nuray hocamızın kalbi kırılmasın diye biz de dedik ki tamam, folklor kulübüne biz girelim. Ve folklor kulübünde artık Ekin'le tabii ki yani yan yana aynı halay ekibindeyiz. Ve hayvan gibi ellerimiz falan terliyor, böyle birbirimize gıcık oluyoruz falan. Ellerimizin terinden falan artık her şeyi böyle birbirimize batmaya başladı. Çok fazla zaman geçirmenizsinin iki insanın böyle sorunları da olabiliyor. Ve biz Ekin'le bir şeyden dolayı birbirimize girdik. Yani birbirimize girdik dediğim, bizde hiçbir zaman öyle bir şey kavgası olmaz. Birbirimize sesimizi yükselttiğimiz, hani kalbimizi kırdığımız. Ama demek ki birbirimize bir laf sokmuşuz ve hani tamam demişiz, ben artık seninle konuşmuyorum. Diğer tarafta ben de seninle konuşmuyorum demiş. Ve o yüzden de bir küs olduğumuz bir döneme girdik. Orta 3'te. Yani işte ben 13, Ekin'de 14 yaşımda. Şimdiki zamanın 8. sınıfına denk geliyor. Ve Ekin'le asla konuşmuyoruz ama şöyle bir şey var ki işte dediğim gibi yatakhanede aynı odada yaşıyoruz ve hatta yataklarımız da yan yana yani bayağı. Bir gün böyle şey oldu, yani ne oldu hatırlamıyorum yine, ben bir sinirlerim bozuldu bir şey ve gülmeye başladım ve bir gülme krizine girdim ama gülme krizinden asla çıkamıyorum, yani nefes alamıyorum. O kadar böyle gülme krizim uzadı ki odaya sürveyanlar girdi, sürveyanlar yatakhane ablaları, artık Deniz ne oluyor, neyin var, rahatla falan diyorlar. Ya böyle beni asla şey yapamıyorlar. Ay ay ay falan oluyorum ben böyle. Sonra ben bu gülme krizindeyken kapı açıldı. Ve odaya Ekin girdi. Ve benim masamın üzerine tuvalet kağıdı vardı. Yatakhanede şöyle bir şey vardı. Tuvaletlerde tuvalet kağıdı olmaz. Herkes evden kendi tuvalet kağıdını götürür. Ekin'in tuvalet kağıdı bitmiş. Ve Ekin tuvalet kağıdı arıyor. Ve geldi. Ben zaten gülme krizi geçiriyorum ve bir şey diyemeyeceğim diye. Merhaba, tuvalet kağıdını alabilir miyim? Teşekkürler deyip. Ben zaten cevap veremiyorum ve orada bütün sürveyanlar benle ilgileniyor, gülme krizi geçiriyorum diye, alıp tuvalete hiç suratıma bakmadan gitti ve ben bu olayı gördükten sonra zaten gülme krizi geçiriyordum. 3 saat boyunca size hiç şaka yapmıyorum, bir komaya girdim. Yatakhanede bunu hala hatırlarlar, yatakhane tarihini. Nefes alamıyorum. Artık neye sinirlerim bozulduysa ve bunun rahatlamasını yaşıyorsam. Yani artık diyorum nefes almam lazım, kendimi rahatlatmam lazım ama gözümün önüne Ekin'in merhaba tuvalet kağıdını alabilir miyim teşekkürler deyip tuvalet kağıdımı alıp gitmesi geliyor ve bu görüntü o kadar takıldı ki gözümün önüne. Gecenin sonunda yatakhane annesi falan geldi, artık yani sakinleştirici iğne mi yapsak falan dediler. Neyse, ve biz o olayın üzerine Ekin'le yine barışmadık. Allah Allah, ne acaba küsmüştük bilmiyorum, ikimizde de demek ki keçi inadı varmış. Sonra ortaokul bitti, liseye geçtik. Lise 1'deyiz. Ekin'le hala konuşmuyoruz. Bayrak töreni oluyordu bizim pazartesi sabahları ve cuma akşamları okulda. Ve böyle okulun tiyatrosu bayağı büyük, böyle bir tiyatro. O yüzden öncesinde böyle protokol şeyi gibi, böyle bayağı hani bir event varmış gibi. Önce 15 dakika falan o salona herkesin dolması bekleniyor, toplanılıyor. Neyse, ben böyle o balkon sırasında, o şeyin balkon katı var bir de tiyatronun. Balkon katında en öndeyim. Oturmuşum böyle, hani şey olur ya, kalktığınızda koltuk kendiliğinden katlanarak arkasına yapışır sinemalarda, öyle koltuklar. Ben oturuyorum ama Ekin'in geçmesi için benim kalkmam lazım o şekilde, hani koltuğun yapışması lazım arkaya ki ben geri çekileyim. Ekin de benimle konuşmuyor ya ve artık 6 aydır falan konuşmuyoruz, araya yaz tatili girmiş. Benim yanıma kadar gelip bana tuvalet kağıdında yaptığı gibi affedersiniz geçebilir miyim dedi. Abi bizim senle hani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Ben 10 yaşımda, sen 11 yaşımdaydın tanıştığımda. Konuştuğumuzda da o bu olayın geçtiği yaşta. Ben kaç yaşımdayım? 14, Ekin 15. Sanki 45 yaşında iki tane kadın. Affedersiniz geçebilir miyim dedi. Ben ikinci gülme krizimi de Ekin yüzünden burada yaşamıştım. Ve yine kesinlikle bu olayın da üstüne Ekin'le barışmadık. Ondan sonra ne oldu hatırlamıyorum ama bir şekilde artık birbirimizin hasretine dayanamadık ve bir barıştık. Barışmak o barışmak, ondan sonra gerçekten yapışık ikizlere döndük. Lise boyunca birlikte takıldık ve lisede artık zaten üniversiteye hazırlanmaya başlamamız gerekti. Tabii ki aynı dershanede aynı sınıfa gitmeye başladık ve dershanede herkes bizden nefret ediyor. Çünkü biz de onlardan nefret ediyoruz. Böyle herkes işte İstanbul erkekten, Galatasaray Lisesi'nden bilmem nereden gelmişler ve böyle hani o yüksek puanlı çocuklar olarak birlikte takılıyorlar. İşte böyle kendi aralarında hatta flörtleşenler, sevgili olanlar falan var. Biz Ekin'le ikimiz sınıfa giriyoruz. kimseyle konuşmuyoruz. Herkes hocanın şakalarını falan bir şey toplu halde gülüyor. Tam onlar susun da biz kendi aramızda ikini başka bir şaka yapıyoruz. Kendimiz gülüyoruz. Böyle aşırı uyumsuz bir ikiliydik. Hatta bu lise döneminden sonra işte birlikte mezuniyetimizde şeyler yazmışız. Yıllık yazıları birbirimize. O yüzden bu dönemin anısına size en güzel özetleyecek şekilde birbirimize yazdığımız o yıllık yazılarını size okuyacağım. Önce benim Ekin'e yazdıklarımla başlayayım. Sabah 4'te daha teyzemin guguklu kuşu bile ötmeden benim pembe saatim çalar. Hiçbir şey olmamış gibi sen Davut insanlarını geçirirsin üstüne. Mesela bu Davut insanları, David People diye bir marka vardı. Ben onu Davut insanları diyormuşum muhtemelen, şimdi hatırladım. Bir sürü inside joke böyle hani sadece Ekin'le benim anlayacağım kendi aramızdaki şakalar var, kusura bakmayın ama zaten anlamadığınız için şunu anlayacaksınız. Gerçekten hani yakın arkadaşlığın işareti bence budur. Artık hiç kimsenin anlamadığı şakalar yapmak. Sen Davut insanlarını geçirirsin üstüne. Ben de bordo çiçekli yün ırkamı. Daha açılmamış mahmur gözlerimizle yalpalaya yalpalaya yandaki odaya gideriz. El yordamıyla kitaplarımızı açar, tek gözle okumaya başlarız. Ama daha 2 dakika geçmeden bir anda başlarım ben. Ekin lan sabah sabah ben bu Okonko'nun diye. Okonko bize müfredatta okudukları bir kitabın karakteri. Sen ikinci gözünü de açıp harbiden ya zaten İngilizcem yetmiyor benim bu kitabı anlamaya dersin. Artık bitmiştir o olay. Sabaha kadar coşarız. Kahkahalarımızı sabah 6'da zortlamaya başlayan su borusuna eşlik ederek bütün yatakhaneyi ayağa kaldırırız. Bir bakarız ki okul vakti gelmiş. Biz bir halt bilmiyoruz. Benim 46'lık boya setimi alır doğru banyoya koşarız. Tarafımdan yapılmış profesyonel bir hasta makyajı ve üstümüzde pijamalarla revire gider. Necla ablaya ağlarız çok hastayız diye. Yatarız ama sen Bon Jovi dinlerken kendinden geçip yazın giydiğin mavi üstü bağıra bağıra anlatmaya başlayınca bir anda kendimizi kapının önünde buluruz. Üstüne bir de kavga eder 6 ay konuşmayız. Sen bu durumu fırsat bilerek sinsice tuvalet kağıdım alıp kaçınca gülme krizine girerim. Bütün sürveyanlar toplanır. Herkes sonunda tırlattım sanır. Ertesi sene nihayet barışırız. Hasretten eskisinden beter coşarız. Kış biter, ilkbahar gelir, sonra da yaz olur. Hatta o da biter, İstanbul'a geliriz. Dershane başlar. Sinan Paşa Shopping Center piyasası yaparız. Herkes güler, biz susarız. Bu Sinan Paşa Shopping Center işte dershaneye gittiğimiz bina. Herkes güler, biz susarız. Herkes susar, biz koparız. Dershane bitip de dünyanın en entrikalı mekanı olan Hakan Pastanesi'nin önünde tam 60 saniye yeşil ışığı bekledikten sonra bir anda ben Badanacı'nın kopyasını görünce koşmaya başlar. Badanacı benim hoşlandığım çocuk. İcabını Taksim dolmuşuna kadar takip ederiz. Hatırıma ne rezikler yaparsın sen. Valizlerimiz, Tansaç poşetlerimiz ve eşek dönerlerimizle U2'ye bineriz. U2'ye U2 diyorduk, U2 grubundaki gibi. Ne hikmetse sallamaktan mıdır nedir, beynimiz açılır otobüste. Sadece yatılıların çizgili giyebileceği ama yatılıların sadece çizgili giyebileceğini, cep telefonuna üst üste 4 mesaj geldiğinde dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı kumarhaneye gideriz. Gece hayat yeni başlar bizim için. Bir şarkı patlatırız. Çirkinlikte yarışır seslerimizle yırtına yırtına bağırırız. Allah'ın ironisine bak ki kargalar da hep o saatte cak cak cak pencerenin önünden geçer. Ama biz kargaların sesine efkarlanırız. Böyle saçma sapan bir sahnede. Çek vakti gelip de insanlar yatakhaneye akın edince, çek yatakhaneye dönüş vakti herkes imza atıyor yoklama. İnsanlar yatakhaneye akın edince senin resim fırçanla yemekhaneden hacıladığımız su bardağını kapar baterist olurum ben. Sen tef çalarsın. Müthiş bendimizle herkesi coşturur. 15 kişi bir odada manyarız. O kadar popüler olur ki odamız. Açılış kapanış saatlerimizi belirleyip bekleme odası bile kurarız. Gerçek hikaye. Gece 2'ye kadar vur patlasın çal oynarız. Ama kesin sınav vardır ertesi gün. Sen azimle çalışırsın. Ben de sabaha kadar 10 dakika parantez içinde ünlem uyurum. Vefalısındır. Çok da seversin beni. Sabah yarım saatte anlatırsın bütün konuyu. Lisede ikinci çalışmaya başlamış belli ki ben hala çalışmıyorum. Ama bio sınavına sen de dayanamazsın. Hemen manyak bir plan yapar. Hatta Gaffer Whiter'ı bile suç ortağı yaparak. Gaffer Whiter, Gaffer Witter. Sürveyanımızdı, selamlar olsun. Gece saat 10'da zıbınlarımızı giyer revire yollanırız. Allah zeka vermiş ne yapalım. Yolda durur bir de ot yeriz. Sonra erkek etüdünün önünden geçer herkesi korkuturuz. Bunu unutmuşum ya, erkekler bizi görüp karanlıkta zombi falan zannedip korkmuşlardı. Necla abla bugün midye yemişti kesin zehirlendik diye ölüyor numarası yaparız. Ama ömrü hayatında şahit olduğu tek kronik hasta çift olduğumuzdan yemez artık bu numarayı. Yok eğer bio finali varsa ertesi gün o zaman kitapları kapatır başlarız coşmaya. Bio finali geceleri ayrı bir güzel olur. Seni kot pantolonunu keser, sana bir büstiyer, hatta artan kumaştan da bir dansöz kemeri dikerim. Ya sabaha kadar içmeden kahveyle ayyaş oluruz. Ve devamına geçiyorum. Finale bir saat kala nasıl olsa artık uyanmaz der. Nasıl olsa artık uyunmaz der. Zaten Ece Marçel kesin benim yatağımda sızmıştır yine. Bir dandik kahve daha içer. Finale gireriz. Ece Marçel de yatakhaneden bir üst dönemden arkadaşımızla selamlar. Yatakhaneye dönüp internette pis işler karıştırır. Sonra da gönül rahatlığıyla senin yeşil yatak örtünü alır. Televizyonun karşısındaki büyük koltuğa yayılırız. Ya dizi izlerdik, pembe dizi. Hele bir de bir kutu kurabiye güzelimiz de varsa, bu da bir dondurma modeli idi. Keyfimize diyecek olmaz. Yatma vakti gelene kadar MTV izler, taş karı sayarız. Akşam ben lenslerimi çıkaramayıp kriz geçiririm. Sen gaza gelip banyodan dana kadar ayna hacılar önüme koyarsın, bak da çıkar diye. Aysu aniden odayı basınca üstüne atlarız ikimiz de ama nafile. 10 dakika gıdaklayıp durur odada nefes bile almadan. Kızardır geç kalıyoruz yatağa girmekte diye. Çünkü saat 10'da yatağa girmek gerekiyordu. Ben sinir olup sana sataşırım. Kendim çok maymun iştahlı olduğumdan seni bir türlü anlayamam. Gerçi çilekli yoğurtlu Milka yemişliğim vardır ama yüzsüzümdür biraz. Milka'yı hatırlayınca acıkırız. Mutfağa gider Merve'nin yavuklusuna yaptığı keke göz dikeriz. Merve de bir sürveyandı, sevgilisine kek yapıyormuş. Sinsi bir plan yapar. Öksürük sesi duyunca bağırmaya başlarız. Ah çok açız diye. Ya bize kek versin diye çok açız diye muhabbet yapmıştık. Ama bırak kek almayı. Karının çirkefliğine maruz kalır. Aç odaya yollanırız. Karı dediğim için çok özür dilerim Merve. O sırada yerde gördüğümüz bir ekmek parçasını ağzımıza atarız efkardan. Yatılıyız, pisizdir zaten. Dertleniriz. Senin yeşil örtünü alır geri sitting room'a döneriz. Konuşuruz karanlıkta. Sen Murat'la nasıl bahçeyi kazdığını anlatırsın. Şeyde çocukluk arkadaşı Ekin'in aşık olduğu. O kadar saçma sapanlıktır ki anırırım. Sonra ben Bodrum'dan bahsederim. Keşke biramız olsa da çatıya çıksak şöyle. Boğaza karşı. Ay da var şimdi derim. Senle bir bira bile içmeden gündüzlü olurum. Ne var ki bu hikayemizin sonu değil. Sadece bir dönüm noktası olur. Seni her gün kolundan çeke çeke bizim eve götürür. Bizim temizlikçi ablanın postmodernist ev düzenlemeleriyle entelektüel seviyeni arttırır. Tıka basa yemek yedirip yatakhaneye yollarım. Münasip bir yerime dövme yaptıracağım diye karda kışta yürütürüm seni. 17 yaşımda belimdeki dövmeyi yaptırmıştım ve o zaman da dolar euro sürekli arttı ve bir sürü engeller olduğu için dövmeyi 5. gidişimde falan yaptırabilmiştim. Münasip bir yerlerimiz dona dona. Sonra bir final günü ben edebiyat finaline geç kalınca write up yazmaktan kaçtım sanır, paltomu rehin alırsın. Ekim ben gerçekten de kaçtım bu write up yazmaktan. Çünkü sonumuzu kendi ellerimle yazmak, milyonlarca virgülle yarattığımız upuzun cümlemize noktayı koymak gibi geldi bana bu. Ama şu an bu satırı yazarken biliyorum ki bizim hikayemiz hiç bitmeyecek. Biz gerçekten de hayal ettiğimiz gibi 90 yaşında cadde üzerindeki evimizin penceresinde çekirdek çitleyip dedikodu yapacağız. Kabuklarını da alttan geçen kel adamların kafalarının ortasına atacağız. Sonra da kafamızı eğip sinsi sinsi güleceğiz. Çünkü sen benim diğer yarımsın Ekin. Yıllar önce keşfettiğim beni tamamlayan soulmate'imsin. Sen olmadan ben olamam. Bir gün yine kavga edip küsersek lütfen bu yazıyı oku ve hemen telefon aç bana. Çünkü diğer yarın telefonun başında senin sesini duymak için bekliyor olacak. Ve son olarak şunu bilmeni istiyorum ki, çünkü ben sana bunu hiçbir zaman istediğim gibi söyleyemedim. Seni çok, hem de canımdan çok seviyorum dostum.
Bunu okuduktan sonra o zaman Ekin'in write-up'ını okumayı sona bırakayım. Çünkü çok garip geldi hani. Bir daha küsersek bunu oku demişim. Biz liseden mezun olduktan sonra işte ben Marmara Üniversitesi'nde diş hekimliği okudum. Orada o yüzden evim Nişantaşı'ndaydı. Ekim Boğaziçi'nde kimya mühendisliği okudu ve oradaki yurtta kalmaya başladı. Sonra ben de Ekin'in Boğaziçi'nden arkadaşlarıyla arkadaş oldum. Ekin daha sonra ilerleyen zamanlarda artık kendi evine çıktı işte ve Beşiktaş'ta bir evde oturuyordu. Sevgi evi diyorduk. Ekin'in evi gerçekten böyle. Yani Ekin'in karakterinin özeti gibi işte. Ekin çok sevgi dolu bir insandır ve o sevgisini herkesle paylaştığı için evini de aynı sevgiyle paylaşıyordu. Hep birlikte gece işte dışarı çıkar, kudurur, coşar ama Ekin'in evinde sonlandırırdık geceyi ve hepimiz böyle koltuklarda orada burada uyurduk. Ve sabahleyin kalktığımızda Ekin hepimize görevler verirdi işte. Sen bakkala git şunu al, sen git işte pastenden poğaça al, sen git işte yumurta al şuradan falan ve Ekin kahvaltı hazırlamaya başlardı. Çay demlerdi ve kahvaltıdan sonra uzun uzun böyle hep birlikte çay içerek televizyonun karşısında o hangover'ımızı yaşardık. Sonra Daha da tabii çok evler değişti. Özellikle benim tarafımdan Ekin hep o evde oturdu da sürekli ben bir Balmumcu'ya taşındım, bir işte Caddebostan'a taşındım, Cihangir'de bir sürü evim oldu falan. Yine Cihangir'de bir evdeyken işte o zamanlar bir erkek arkadaşım vardı ve ben çok böyle yeni reklamcı olmuştum. Hayatta bocaladığım bir dönemdi. Ne yaptığımı, kim olduğumu hiç bilmiyordum. Ve bir çocukla sevgili oldum diye sadece yılbaşını o çocukla geçireceğim diye. Ama bunun altında yatan asıl sebep kendimi artık böyle çok farklı hissediyordum ve eskisi gibi Ekin'e yakın hissedemiyordum. Kendimi böyle bilmiyorum çok kötü hissettiğim bir dönemde hani kendimi Ekin'e layık da bulmuyordum içten içe. Yani onu bilirsiniz ergenken falan da hani hem bir şeyler yaparken suçlu hissedersiniz hem de bir yandan pis ve kirli olduğunuzu hissedersiniz ve ailenize yakışmadığınızı düşünürsünüz ya. En azından benim için hani öyle bir dönem olmuştu. Onun benzerini Ekin'le yaşadım ve Ekin yılbaşında birlikte geçirmek istediğinde hayır dedim. Ben erkek arkadaşımla olacağım. Ve sanırım bunu çok korkunç bir şekilde yaptım ve biz Ekin'le küstük. Ve senelerce küs kaldık bu sefer. Hayatımızdaki tek böyle uzun küstüğümüzdür. Diğer o çocukken olan komik küstüğümüzü saymazsak. Ve sonunda birkaç senenin sonunda gerçekten hiç konuşmadık yetişkin olmamıza rağmen. Ben çok ağır bir olay yaşadım. Ve bir hastanede kalmam gerekiyordu. Bir gün birisi geldi dediler bakar mısınız? Nerede dedim hastanenin bahçesinde sizi bekliyor biri. Hiç öyle biri beklemiyorum anlamadım. Ve sonra çıktım bahçeye. Karşımda Ekin var. Sırt çantasıyla gelmiş ve bizim aramızda bir şaka vardır. Hayat bilgisi dersinde öğretirler. Hasta ziyaretine gidiyorsan kolonyayla portakal koyarsın çantana. Vitamini iyileştirir diye. Bir de petit beurre bisküvi. Hastanede kuru gıda olsun diye. Ekin çantasını açtı. Hasta ziyaretine dedi petit beurre bisküviyle gidilir. Öğren bunları. Hiç konuşmadan sarılıp ağlamaya başladık birbirimize. Hayatımın en zor döneminde biliyordum ki Ekim beni yalnız bırakmayacak. Biz tekrar barıştık bu bahaneyle. O zor günler neyse ki geride kaldı. Ekin de orada evleneceği adamı bulmuş Mert. Ondan sonra Ekin'in düğünü oldu. Neyse ki düğüne yetiştim. Küs olduğumuz döneme denk gelmedi. Sonra Ekin çocuk yaptı. Ela. Ve Ekin'in tabii ki hayatı değişti yine. Ekin artık anne. Hatta başlarda ben Ekin'den kıskandım Ela'yı. Bütün sevgiyi o alıyor diye. Çünkü ben bir yerde Ekin'in çocuğu gibiyim. Ekin hep aramızda sorumluluk sahibi olandır. Ama şimdi Ela'yı da çok seviyorum. Mert'i de hatta. Ve garip bir şekilde kendimi sorumluluk sahibi hissediyorum. Ela'nın mutlu olması için. Onun sanki bizim yaptığımız hatalardan çıkardığımız dersleri Ela'yı öğretirsek Ela ile de çok mutlu olacak gibi hissediyorum ki kısmen doğru bu. Çünkü ben iyi bir teyze olacağım ve Ekin de harika bir anne gerçekten. Bu dünyada çocuk yapması gerektiğini düşündüğüm çok az sayıda insandan biri. O kadar güzel yetiştiriyor ki. Beni de yetiştirdiği gibi. Yani şimdi o yüzden Ekin dalga geçiyor. Ben de bu arada diyorum yani sen çok güzel yetiştirirken hata yaparsan geri kalanı da ben toplarım. İşte şunları şunları diyorum okudum yapmayacaksınız. Ben sürekli böyle çocuk psikolojisi üzerine okuduğum için. Ekin çocuk polisisin diyor zaten. Yaptığım anda ceza kesileceği için diyor. Yani imkansız Ela'yla hata yapmam. İşte şimdi de böyle hayatımızın bu dönemine adapte oluyoruz. Yani hatta şimdi durun. Bu kapanışa gelirken Ekin'in bana yazdığı write-up'ı okuyayım. Ekin bakalım lise yıllığında bana ne yazmış. Zamanı durdurabilir miyim? Pişmanlıklarım olduğundan değil. O kadar sevdim ki filmi. Her şeyi tekrar tekrar görmek, tekrar kahkahalarla gülmek, seni tekrar tanımak, asansör dairesine tekrar çıkmak. Asansör dairesi keşfetmiştik bir tane binanın içinde. Zaman ve mekanı dışında kalmış olan tüm anların farkına varıp bunların tadını tekrar çıkarmak, bütün büyüsü ve güzelliğiyle bu hayatı seninle tekrar paylaşmak istiyorum. Deniz'im ben karar veremiyorum. Sen söyle. Orta 3 mü lise 2 mi? Lezzet yelpazesini genişletmek için yaptığımız türlü deneysel çalışmalar mı? Eşek döneri, donmuş ekmek artı tahin vesaire. Okulun her köşesini 5 duyumuzla algılamak amacıyla gece yarısı yediğimiz otlar mı? Yeşil yatak örtümle koltukta sabah 4'e kadar oturmak mı? Okuldan sonra akşam 5 kargaları geçerken mayışıp kalmak mı daha güzel? Revirde yatabilmek için verdiğimiz türlü uğraşlar, senin makyaj tekniklerin, gecenin bir saatinden sonra ürettiğimiz hayata dair teoriler tarihe geçer mi? İETT Pazar Gecesi Uyku Sohbetleri adlı kitabı. Basar mı? Okul sadece yatılılar çizgili giyebilir. Ama yatılılar sadece çizgili giyebilir. Kur'an'ı çıkarır mı? Bu şakayı. Bu sadece yatılılar çizgili giyebilir. Ama yatılılar sadece çizgili giyebilir. Şakasını sadece size anlatmak için bir gün boyunca uğraşabilirim ve yine de anlamayacaksınız. Anlamazsınız haklı olarak. Çünkü bu işte gerçekten yakın arkadaş olduğunuzda artık kimsenin ne yapsanız anlayamayacağı şakalar ortaya çıkıyor. Okul bu kuralı çıkarır mı? Veya sen gerçekten tam 10 dakika sonra uyanır mısın bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. O da kaderin bizi yan yana koyabilmek için boşu boşuna kasmadığı. Molton'a ithafen söylüyorum. Molton öğretmenimizdi. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Aklıma gelen her anında bir parça da sen varsın. Deniz'in bizden ne olur? Belki gerçekten Bodrum'da bar açarız. RC danışma büfesinin hayalini gerçekleştiririz. Veya DM sosyologlara taş çıkaracak. Yatakhane, okul, dershane, petkim, Robert'li loserlar, yatılı varoşluğu ve gündüzlü sosyeteliliğin etkileşimi hakkındaki analizlerimizi değerlendirip ciddi para kazanırız. Ekin, ben bunu yapıyorum. İnanmıyorum. Oha. Çok saçma. Ben şu an analizlerimden para kazanıyorum. Canım benim. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar çok değer verdiğimi anlatamam. Bu kadar zeki, içten, iyi niyetli. Bencillikten bu kadar uzak ve bana bu kadar yakın. Deniz'im bak sana bir şey söyleyeceğim ve o da şu ki. Ben ıssız adaya düşsem yanıma bir seni alırım bir de. O espriyi yapmayayım şimdi. Gidiyoruz, üzülme sakın. Yine geliriz. Sen sembollere takılırsın. Değişmiş olan her şey için üzülürsün. Ama yine de geliriz. Çekirdeğimizi alıp kütüphanede otururuz. Efkarlandım bak şimdi. Sonradan olmaz ki. Ne bunlar tekrar yaşanır ne de zaman durur. Kimse senin gibi değil. Hiçbir yer odamız olamaz. Biz anlamadan dolmuş vakit bitmiş. Saat 2:30 olmuş galiba. Yorgunum. Halim yok ve de mümkün değil o yüzden. Sana gitme demeyeceğim ama gitme. Sabah 4'te uyandırırım seni. Your soulmate Ekin. Ben mahvoldum, çok özür dilerim. Burada bitireceğim podcast'ı artık. Mahvoldum. Ekin'le olan dostluğum. Umarım dünyada herkesin böyle bir dostu. Kendisini böyle kalpten anlayacak, tanıyacak, sevecek bir ilişkisi olur. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten. Çok özür dilerim ağladığım için. Vallahi mutluluktan yani. Geçmiş yıllara gidince çok sarsıldım. Bütün hayatımız böyle gözümün önünden geçti. Sarsıldım dediğim çok güzel yani. O kadar dolu yaşadık ki. İyi ki bunları. İyi ki yaşamışım. Ben neşenin ne olduğunu Ekin'den öğrendim. İki insanın birlikte sabahlara kadar gülebileceğini. Birbirini gerçekten hakiki anlamda özleyip gözünde tütebileceğini. Birbirinin her hatasını hata gibi görmeyip onun huyudur diyerek sevebileceğini Ekin'in öğrendim. O yüzden belki de şimdi kolay kolay bir partner bulamıyorum kendime. Çünkü yani biliyorum ben çok iyi şeyler, çok iyi ilişkiler olabiliyor hayatta. Biz Ekin'le. Sezen Aksu diyor ki mükemmel insanı ararsanız yani diyor. Mükemmel insanı babam da sever, çok kolay. Gerçek dostluk onun huyu böyledir deyip kötü niyetten yapmadığını bilip bağrına basmak. Tan geçiyor. Biz Ekin'le hayatımızda bir kere arkamızdan birbirimizin konuşma ihtiyacı duymadık. Konuşmadık demiyorum bakın. Etik olarak bunu belleyip de yapmadık. İçimizden gelmedi. Çünkü Ekin benim için dünyadaki öbür yarımdır. Ben de biliyorum ki ben onun için öyleyim. Gerçekten çok çok çok şanslıyım böyle bir insana rastladığım için hayat denen bu yolculukta. 20 sene sonra onunla geldiğimiz aynı şehirde hala ne kadar güzel. Aynı duyguları hissedebiliyor olmak ve bu yolculuğa ona devam edeceğimi bilmek müthiş bir heyecan. İyi ki varsın diğer yarım canım Ekin'im aslanım. Seni çok seviyorum. Ağlaya ağlaya devam ediyorum kapanışa doğru. Çok özür dilerim ya, salyosumik oldu bu bölüm. Çok neşeli olacak diye düşünmüştüm ama. Yani bizim gerçekten dostluğumuz altın gibi.
Eskimek bir yana dursun, yıldan yıla daha da değerlendi ve bu yüzden çok kalıcı oldu. O yüzden de hani atmayı bir kenara, fırlatmayı bırakın, hep gözümüz gibi baktık ikimiz de. Orasına bir yerine zarar gelir mi diye endişe ettik ve üzerine hep çok çalıştık. Gerçekten hani birbirimizi kırmamak için, birbirimizi daha iyi tanımak için. O yüzden artık yani düşünüyorum ki hayatta çok şey gelip geçiyor. Bir sürü insan, bir sürü kıyafet, o bu. Ama kalıcı olan şeyler güzel. Yani Bodrum'a geldiğimde 20 sene önce Ekin'le geldiğimi hatırlayabiliyorum. Çünkü kalıcı dostluklar böyle. Siz dünyanın öbür ucuna da gitseniz hep sizinle geliyor. İçinizde taşıyorsunuz. Hep onunla olan şeyleri hatırlıyorsunuz. Bu yüzden işte belki hani dövmelerim de 17 yaşımda işte bir tanesi write-up'ta yazıyordu, bahsi geçti. Ekin'le birlikte yaptırmıştık kuyruk sokumundaki dövmeyi. 17 yaşımda yaptırdım ve hala benimle. Bütün dövmelerim öyle. Hep baktığımda bir hikaye hatırlıyorum, bir anısı var. Ve hayat zaten böyle bir şey gibi, bir ipe inci kolye dizmek gibi, hani incileri dizmek gibi, güzel anları dize dize o ipe. Böyle güzel bir kolye yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bir sürü şey hani gelip geçiyor ama o kalıcı olanlarla yapıyorsunuz bu kolyeyi. Kolye demişken artık reklama da bağlayayım. Bu yüzden işte belki de ben gerçekten düşündüm. Altınları da çok seviyorum. Yani çünkü terapistim bana şey sormuştu. Kim bilir olmak ister yarışmasına katılmıştım ben ve oradan kazandığım parayla gidip dövme ve altın almıştım. Dövme yaptırıp altın almıştım. Yani parayı dedi kendine sabitlemeye çalıştım, dedim aynen öyle. Altın da ömrümün sonuna kadar bende olur, dövmeler de öyle. Hani bu parayı benden geri alamazsınız. O zaman o kadar reklamcılığa yeni başlamıştım ve bir şeyleri kaybetme korkum vardı ki. O yüzden böyle hani kalıcı olsun, bir daha benden kimse geri alamasın, bu para bende kalsın istemiştim. Bir kısmıyla işte dövme yaptırdım, bir kısmıyla da bir altın zincir almıştım. Hala bugün boynumda. Bütün altınlarımı bu arada hiç çıkarmam ben. Her kıyafetle, havuzda, denizde, duşta, aklınıza gelebilecek her anda üzerimde yani. Soyunmuş halim benim, altınlarımla kalmış halim. O yüzden yani altınımın çok gerçekten hani hem zevkle taşınan hem de iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer siz de böyle gerçekten hani hayatta kalıcı şeylere önem veriyorsanız, dostluk olsun, hani ev olsun, işte kıyafet olsun, aksesuar olsun, hepsinde olabildiğince ömürlük kalıcı olsun diyorsanız, altın satın almanın çok iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu bölümün sponsoru olarak harika bir match olduk. Altıntaş Online bizlere destek oldu bu bölüm için. Muhteşem bir hikayeye çok güzelcik oturdu. Altıntaş Online'ın mağazasını incelemeniz için aşağıya linkini bırakacağım Instagram hesabıyla birlikte. 5000'den fazla model var. Bu arada bende bir sürü ürünü var. Instagram'dan da paylaşacağım, görürsünüz. Ama merak ediyorsanız eğer siteden girip bakabilirsiniz. Yaprak dizisi altın yüzük var bende. Minimal tors altın küpe var. Böyle şey bayağı her şeyle uyan, böyle çok geometrik desenli bir küpe hoşuma gidiyor. Ve minimal tors altın kelepçe var. Bu bayağı havalı. Bunu görünce bayağı bence beğenmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Ve böyle hani sürekli üzerimde taşımak ve hiç çıkarmamak bana böyle hani ölene kadar benimle hissi benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca ömür boyu garantili, ölene kadar demişken. Bakım ve tamir de hep ücretsiz. İstediğiniz zaman gidip hani burası kırıldı, burası bozuldu diye yaptırabiliyorsunuz. Online satın aldığınızda 16.30'a kadar alırsanız aynı gün kargo yapılıyor ve kargoda hiç endişe etmeyin, sigortalı kargo, yani kaybolması falan gibi bir risk yok. O yüzden açıklamalara dediğim gibi bırakıyorum. Ve tabii ki diyeceksiniz, kuru kuru mu bırakıyorsun? Hayır tabii ki. Şu an size de %20 indirim var. Ama ben kodun üstüne, pardon, bu indirimin üstüne %10 ek indirim aldım sizin için. Kodu da veriyorum. Altintas X10. Açıklamaları bırakacağım ama siz garanti olsun oradan copy paste edersiniz. Ha bir de şunu söylemem gerekiyor. Sınırlı sayıda kişi için geçerli. O yüzden eğer kod artık hani bitmiş olursa yetişemediniz demektir. diyorum. Ve geliyorum yavaş yavaş bu bölümün de sonuna. Ay çok duygusal bir bölüm oldu. Bölüm sonu şarkısını hiç düşünmem gerekmedi. Çünkü size söylediğim gibi sözlerini değiştirerek Ekin'e hep söylediğim şarkılarım vardır benim. Ekin'i ne zaman birazcık görmesem, özlemiş olsam, Ekin'e hep şöyle söylerim. Ekin'im söyle, sen mutlu oldun mu? Bu deli kadını unuttun mu? Sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tüm altın gibi bağlarınızın değerini bilmenizi dilerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Sana dargınım, kırgınım, sana kızgınım. Haksızlık, vefasızlık bu, bu her şeyi. Ne acı, yazık. Kadınım söyle, sen mutlu oldun mu? Deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten? Ah, seviştin mi? Söyle, onları da öptün mü? Kadınım söyle, sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten? Ah, seviştin mi? Söyle, onları da öptün mü? Hiç mi